Ayrım 35. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 514. 3. Doğu bölgesinde genel bir ayaklanmaya karşı hazırlık. 9. Kolordu, Ağrı asilerine karşı yapılacak tenkil harekatı hazırlıkları ile meşgul ola dursun, doğuda her türlü asayişsizlik ve muhtemel ayaklanma hareketlerine karşı tedbirli bulunmak lüzumunu duyan 1. Genel Müfettişlik, 1 Şubat 1930'da 7. Kolordu Komutanlığı'na yazdığı yazıda özetle, son günlerde çeşitli kaynaklardan alınan haberlere göre bazı İngiliz ajanları ile Kürt reisleri ve Kürt örgütlerinin hudutlarımız boyunda kışkırtmada bulunduklarını, Genel Müfettişliğin bugün için gayesinin herhangi bir vesileyle sebebiyet verilecek bir kargaşalığında ya bir ayaklanma hareketinin gereğinde nizamiye kuvvetleriyle de takviye edilecek jandarma kuvvetleriyle süratle ve tam imha edici bir şekilde bastırılmasını, keza hiçbir yerde bir asi grubunun ani bir baskını karşısında zarara uğrayacak derecede zayıf birlikler bulundurulmamasını, zayıf bulunması gereken yerlerde ise tahkimat yapılarak uyanık bulunulmasını ve en kötü ihtimallere karşı harekat tarzının şimdiden planlanmasını, genel müfettişlik bölgesinde en hassas olan bölgelerin sırasıyla Ağrı, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Pervari, Eruh, Siirt, Viranşehir, Siverek, Suruç, Cerablus, Şemdinan, Çal, Beytüşşebap olduğunu, Ağrı'ya karşı gereken tedbirlerin alınmış bulunduğunu, diğer bölgeler için de 7. Kolordu'ca lüzumlu tedbir ve tertibatın alınacağından şüphe olmadığını bildirmekteydi. 7. Kolordu'nun harekat tarzını planlayabilmek için sorduğu hususlar üzerinde duran 1. Genel Müfettişlik, 8 Şubat 1930'da yazdığı cevabi yazısında, müfettişlik bölgesinde bu yıl genel bir ayaklanmanın %20 ihtimalinde dahi olmadığını, hazırlıklı bulunulduğu takdirde bu ihtimalin daha da azalacağı, ortalıkta dolaşan söylentilerin halkı kışkırtma propagandasından ibaret olduğunu, bununla beraber Doğu'nun olup bittiler ülkesi oluşu göz önünde alınırsa hazırlıklı bulunmak gerektiğini, ayaklanmanın hangi bölgede ne zaman ve ne kadar kuvvetle başlayacağının önceden kestirilemeyeceğini, keza herhangi bir sebeple vaki olabilecek bir ayaklanmada muhtelif bölgelerdeki asilerin hangi bölgelerde tutulabileceklerinin şimdiden bilinemeyeceğini, bu hususun ancak hazırlığımızın şekil, şumul ve kuvvetiyle, ayrıca vurulabilecek ilk darbenin sürat, şiddet ve etkisiyle kontrolümüz altına alınabileceğini belirtmiş ve vaktiyle Şeyh Said ayaklanmasının birdenbire gelişmesinin sebeplerine değinerek o halin tekrarına mahal bırakmamak için gereğinde az miktardaki asi kuvvete karşı dahi çok üstün kuvvetlerle hareket edilmesi lüzumuna, ayrıca halka çok adilane hareket edilerek mutlak surette ve kahredici bir şekilde muvaffak olunacağının hissettirilmesine, bu takdirde halkın muhtelif garnizonlarda tümen, tugay veya alay gibi büyük birliklerin her an harekete hazır olduklarını görmeleri, bunların bir propaganda ve ayaklanmaya kapılmaları ihtimalini pek fazla azaltacağını, hassas bölgeler dışında hükümete sadık halktan da gereğinde faydalanmanın mümkün olduğunu ve fakat bunlara tam anlamıyla güvenilemeyeceği için hazırlıkların ona göre yapılması gerektiğine işaret etmek suretiyle halen müfettişlik emrinde bulunan jandarma birlikleriyle hudut kıtalarının ne tarzda kullanılacağını açıklamış bulunuyordu. Durumla yakinen ilgilenen Genelkurmay Başkanlığı da 26 Şubat 1930'da verdiği emirde, bu yıl Ağrı'ya karşı yapılacak harekatı akim bırakmak ve bizi başka yerlerde meşgul etmek üzere harekat öncesi aylar içinde veya harekat sırasında bazı olayların meydana gelmesi pek az ümit edilmekle beraber, bu gibi olayları derhal yeteri kadar kuvvetle ve şiddetle bastırmak ve genişlemesine meydan vermemek gerektiğini belirtmiş ve 7. Kolordu'nun bugünkü durumu göz önüne alınarak Kolordu bölgesinde olması muhtemel bir olayı kesinlikle bastırmak için ne gibi tedbir alınması gerektiği hakkında Kolordu komutanının düşüncesini ve kararını istemişti. 7. Kolordu Komutanlığı bu konu üzerindeki düşüncelerini 3 Mart 1930'da Genelkurmay Başkanlığı ile 1. Genel Müfettişliğe sunduğu cevabi yazısında şu suretle açıklıyordu. Kürtlerin bu sene ilkbaharda Kolordu bölgesinde bir ayaklanma için hazırlandıkları ve bu maksatla da İngilizlerden top, uçak ve çok sayıda silah satın aldıkları alınan haberler arasındadır. Ağrı durumunun henüz devam etmekte olması ve arazi dağıtımı vesaire tedbirlerle hükümetin gelecekte halk üzerindeki nüfuzunun daha da çoğalmasının muhtemel bulunması sebepleriyle Kürtlerin ayaklanma için en elverişli zaman olarak bu seneyi seçmeleri muhtemeldir. Böyle bir ayaklanma, Ağrı'ya dolaylı olarak yardım etmek ve Ağrı harekatını akim bıraktırmak için mahdut hedefli ve tali bir nitelikte olması muhtemel olduğu gibi bizzat ayaklanmanın esasını ve sıklet merkezini teşkil etmesi de muhtemeldir. İngiliz ajanlarının idare edeceği ve bu işlerdeki yetenek ve tutkuları dolayısıyla Ermeni ihtilalcilerinden de faydalanılacak ciddi ve geniş bir ayaklanmada, asilerin morallerini yükseltmek ve başarı kazandırarak ayaklanmayı daha da genişletmek maksadı ile uzak, münferit ve zayıf garnizonlarımıza üstün kuvvetlerle taarruz edeceklerine ihtimal vermek ve ona göre ileri görüşlü ve ihtiyatlı bulunmak gerekir. Bunun için de ilkin ayaklanmanın kapsam ve niteliği bilinemeyeceğinden, ayaklanma ocaklarına karşı acele hareketin bir başarısızlığa sebebiyet vereceği ve bunun da doğuracağı fena etkinin hayli büyük olacağı dikkate alınarak kol ordunun ilkin acele etmemesi ve durumun aydınlanmasını beklemesi gerekir. Bu görüşe göre kol ordunun kararı, önce önemli garnizonların güvenle savunulmasını sağlamak, harekete hazır bulunmak ve durum aydınlandıktan sonra ayaklanma ocaklarına karşı mümkün olduğu kadar çok kuvvetle taarruz ederek kesin darbeyi vurmaktır. Cizre, Bitlis hattı ile Fırat arasında ve Mutki, Sason, Tuzluca, Munzur dağlarının güneyindeki sahada vaki olacak ayaklanmalara karşı kol ordu kuvvetli sayılabilir. Bu sahalardaki ayaklanma ocaklarına karşı süratle hareket mümkündür. Ancak Hakkari, Van, Muş illeri kuvvet merkezlerinden uzak oldukları gibi bu illerde zayıf jandarma kuvvetlerinden başka kuvvet de yoktur. Özellikle Irak hududuna civar ve ayaklanmanın hareket üstüne çok yakın olarak Hakkari ili büsbütün boş ve açıktır. Hutut bölükleri ve daha küçük kıta merkezlerinden başka mevcut olan 22 askeri garnizonun Beyazıt Ağa, Başkale, Van, Çölemedik, Gevar, Zarovik, Cizre, Nusaybin, Viranşehir, Suruç, Kilis, Mardin, Siirt, Midyat, Kazak, Bitlis, Garzan, Osmaniye, Elazığ, Diyarbakır, Siverek, Urfa, hepsini güvenle savunmak ve aynı zamanda asilere üstün kuvvetlerle taarruz etmek mevcut kuvvete göre mümkün değildir. Yeni Celp Eratı en erken Haziran sonunda muharebe edebilecek duruma gelebileceğine göre ve bazı terhislerin yapılması dolayısıyla Mayıs ayındaki bir ayaklanmada taburların mevcudu 250 tüfek olacaktır. Bu eratın %30'unu da yerli yerler teşkil edecektir. Bu koşullar altında üstün asi kuvvetlerine karşı münferit ve zayıf garnizon bulundurmak, savunmanın güvenliği bakımından olduğu kadar taarruz için de kuvvet tasarruf etmek bakımından lazımdır. Bu sebeple İlk ayaklanma belirtileri görüldüğü vakit Midyat'taki alayın Hazak'taki müfreze bölüğü ile Habab'daki müfreze takımı derhal alayına katılacaklar. Bölgelerde ayaklanma baş göstermesi halinde ise Irak hudut birlikleri ilkin tabur merkezlerine, daha sonra da alay merkezlerinde toplanacaklar. İran hudut birlikleri tabur merkezlerinde toplanacaklar, sonradan duruma göre ya bu merkezlerde bırakılacak veya Van hudut komutanlığınca ya Van'a celbedilecekler veyahut Başkale hudut taburu ile beraber Çölemeri'ye sevk edileceklerdir. Güney hududunda Cizre taburu Midyat'a gelecek, Mardin, Derbesiye, Çobanbeyli demiryolu üzerindeki karakol ve takımlar bölük merkezlerinde toplanacaklar. Demiryolunun kuzeyinde Kilis, Suruç ve Viranşehir'de bulunan birer bölüğün 10. 9. 14. tabur ihtiyatları ile karargahları buraya tahliye edilerek demiryoluna geçecekler. Nusaybin taburu Mardin istasyonu, Derbesiye, Çırçıp Köprüsü bölgesinde toplanacaktır. Bitlis'teki alayın Garzan'daki taburu gerektiği takdirde Siirt'e celp veya taarruz için kuvvet tasarrufu bakımından Garzan tahliye edilecektir. Siverek, Osmaniye, Midyat garnizonları taarruz harekatı için kuvvet tasarrufu bakımından gereğinde tahliye edilecektir. Van, Çölemerik, Siirt, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Urfa garnizonları herhalde savunulacaktır. Bu garnizonların savunulması için en az savunma hatları ve en az kuvvetler hesap ve tensip edilmiştir. Bu kuvvetler çıktıktan sonra ve yukarıda işaret edilen garnizonlar tahliye edildiği takdirde, 2. tümenden yaklaşık olarak 2 piyade alayı ile bir kudretli dağ topçu taburu, 17. tümenden 2 piyade alayı, 12. piyade alayı Elazığ'ın savunmasına ayrılacaktır ile bir kudretli dağ topçu taburu, 14. süvari tümeninden 2 süvari alayı ve bir batarya, taarruz harekatı için kullanılabileceklerdir. Yani hudut taburları hariç, yalnız Cizre taburu dahil olmak üzere, bütün piyade ve süvari kuvvetlerinden yarısı savunma kuvvetinin, yarısı da kol ordunun ihtiyat kuvvetini teşkil edecektir. Mardin, Çobanbeyli Demiryolu'nda 4 hudut taburu bulunacaktır. Tabur merkezlerinde en çok 2'şer bölük, bazı istasyonlarda ve noktalarda yalnız birer bölük bulunacaktır. Bu dağınıklık sakıncalı ise de demiryolunun savunulması için zorunludur. Bu hesaplara seyyar jandarma alayları dahil değildir. Bunlar ayaklanmanın başlangıcında genel müfettişlikçe kullanılacak, sonradan kol orduca gereğine göre garnizonların savunma veya taarruz kuvvetlerini takviyede kullanılacaklardır. Bu düşünce ve tertibat geniş ölçüde bir ayaklanma ihtimaline karşıdır. İcraata geçilmek üzere yüksek tasviplerine arz olunur. Doğu illerinde genel bir ayaklanma halinde alınacak tedbir ve tertibat hakkında 7. Kolordu'nun mütalaa ve kararını öğrenen Genelkurmay Başkanlığı'nın bu konu üzerindeki düşüncesi şöyleydi. Kürtlük ülküsünün mevcut olduğu muhakkaksa da, halen Kürt bağımsızlığı, kişisel emellerini bu isim arkasında saklayan mahdut bir zümrenin, aynı zamanda bu bölgeyi siyasi emelleri bulunan yabancılara dayanarak ortaya attığı bir tehdit propagandasıdır. Senelerden beri kabile münaferetleriyle birbirlerinin can düşmanı olan muhtelif aşiretlerin bu ülke uğrunda birleşmeleri ve bize karşı müttehit bir cephe arz eylemelerine ve daha önce bu bölgede çok zayıf ve hazırlıksız bulunduğumuz bir zamanda Şeyh Said ayaklanmasında bir sonuç elde edemediklerine göre, halen doğuda çok kuvvetli ve hazırlıklı bulunduğumuz şu sırada yeniden geniş ölçüde ayaklanmalarına ihtimal verilemez. Ortaya atılan ayaklanma söylentileri gerçek bir ayaklanmanın hazırlığı olmaktan çok, bizi kuşkuya düşürmek ve lüzumsuz birçok tedbirler almaya sevk ederek maddeten ve manen yormak için düşmanlarımızın hemen her sene tekrar ettikleri bir propagandadan ibarettir. Bu itibarla bu sene Doğu havalisinde bir ayaklanma ihtimali %20 raddesinde bile değildir. Bununla beraber yapılacak ağır harekatı dolayısıyla doğuda siyasi emeller besleyen yabancılara dayanak noktalarını teşkil edecek olan ağır yuvasının bozulmamasını sağlamak gayesiyle bizi başka yerlerde meşgul etmek için muhtelif yerlerde şekavet olaylarının meydana geleceği ve bu şekavet tam zamanında yeteri kadar kuvvet ve şiddetle bastırılmadığı takdirde bunun genişleyebileceğini de dikkate almak ihtiyaten uygun olur. İlkbahar, Ekim mevsimi olduğuna ve ayaklanması muhtemel havali halkının ithal edilmiş iaşe maddelerine ihtiyacı olacağına göre, sonbaharda veya bizi daha fazla güçlüğe uğratmak için kışın vuku'a gelmesi daha çok muhtemeldir ve geçen senelerin tecrübeleri de bu görüşü teyit edecek niteliktedir. 7. Kolordu birliklerinin çoğunlukla bulunduğu bölgede meydana gelecek bir ayaklanma hareketi, genişlemeden bastırılacağı gibi Mutki, Sason, Tuzluca dağlarının kuzeyindeki bölgede olması muhtemel olayları, kuzeyden 9. Kolordu ve güneyden 7. Kolordu birliklerinin yapacağı müşterek konsantrik hareketlerle imha etmek kabildir. Bu hususta göz önünde tutulacak en önemli mesele, kolorduların her türlü vasıtalara başvurarak sıkı bir muhabere irtibatı kurmaları ve birilerinin hareketlerinden zamanında haberdar olmaları keyfiyetidir. Güvenilir muhbirler temini özellikle çok önemlidir. Van ve Hakkari illeri her iki kolorduya da uzak olduğundan, bu iller dahilindeki olayları süratle karşılamak kabil olmadığından, 1. Genel Müfettişlikçe bu bölge için alınan tertibata ilaveten bir batarya ile takviyeli 40. Süvari Alayı Van'a gönderilecektir. Bütün tahminlerin dışında olarak yine bir ayaklanma halinde bu bölge tali bir önemi haiz olacağından ve önce tekmil kuvvetlerimizle Bitlis-Cizre hattının batısındaki bölgede asayişin sağlanması 1. derece dikkate alınacağından, gönderilen bu takviye kuvvetleri ve mahalli hudut kıtaları ile Van ve Çölemerik garnizonlarının elde bulundurulması mümkündür. Eğer ayaklanma yalnız Van ve Çölemerik illeri ve havalisinde inhisar ederek mevzi bir şekilde kaldığı takdirde, bu kuvvetlerin kazanacağı zamandan faydalanarak 7. Kolordu birliklerinden başka takviye kıtaları gönderilmesi ve ayaklanmanın tenkili kabildir. Çölemerik iline yalnız Nasturilerin tecavüzü, Kürtlerin menfaatleriyle bağdaşamayacağından böyle bir harekette bu bölgede bize sadık Kürtlerden de faydalanabileceği kabul olunabilir. 7. Kolordu'nun taarruz kuvveti elde etmek için kuvvet tasarrufu bakımından bazı garnizonları tahliye etmek ve savunulması mutlak surette elzem olan iller hakkındaki görüşü doğrudur. Demiryolunun daima batıdan Mardin'e yapılacak nakliyata açık tutulması ve hudut kıtalarına bu maksadı sağlayabilecek tertibat aldırması özellikle önemlidir. 7. Kolordu'nun Van hudut taburlarının tertibatına dair düşüncesi de uygundur. Yalnız 13. hudut taburunun muhtemel bir ayaklanma halinde tabur merkezinde toplandıktan sonra Hakkari'ye gelmesinde gerek arazi ve gerekse iaşe bakımından çok güçlük vardır. Bu tabur önce tabur merkezinde toplanmalı, fazla baskı karşısında batıya doğru çekilerek ve sonunda Siirt garnizonuna çekilmelidir. Bu sene 7. Kolordu'ya Batı kolordularından gönderilecek Erat, eğitim bakımından henüz yetişmeden bir ayaklanma olayı olsa dahi muntazaman düşmanla çarpışmaya yeterli 250'şer eğitim görmüş ere malik taburlarla gayri muntazam bir halk ayaklanmasını bastırmanın mümkün olduğunu gözden uzak tutmamak ve bu kuvveti küçümsememek gerekir. Genel bir ayaklanma hareketine karşı şu hususlar salık vermeye değerdir. Durumu iyi kavramak ve hangi bölgenin önemli, hangisinin talih olduğunu anlayarak kuvvetleri ona göre kullanmak, mukavemet merkezlerini kesinlikle elden çıkarmamak esastır. Asiler üzerine parça parça kuvvet göndermek, vurulacak darbenin şiddetini azaltır. Başarısızlık halinde asilerin morallerini yükseltir ve olay genişler. Ayaklanma sahasına takviye edilmiş bir alaydan daha az kuvvet göndermemelidir. Ayaklanma sahasını önemlerine göre muhtelif kısımlara ayırmalı ve tali derecede olan bölgede oyalama muhabereleri yaparak kuvvetin çoğunu müşterek ve konsantrik hareketlerle önemli sayılan bölgeye yönelterek esaslı direnmeleri yok etme esası kabul edilmelidir. Bu sayede diğer perakende asiler kendiliğinden dağılmak zorunluluğunda kalırlar. Eldeki araçlardan faydalanmak suretiyle garnizonlarda ve özellikle hudut bölüklerinde ufak tefek tecavüzlere karşı güvenle savunulabilecek dayanak noktaları meydana getirmek, birliklerin yanında ilk muharebe günlerine yetecek kadar 10'ar günlük erzak ve yeteri kadar cephane bulundurmak gerekir. Genelkurmay Başkanlığı herhangi bir ayaklanma ihtimaline karşı olan bu görüşünü Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, 7. ve 9. Kolordularla 1. Genel Müfettişliğe bildirdi. Bunun üzerine 7. Kolordu'da 14 Mayıs 1930'da Kolordu'nun maksadını, yapılacak işleri, taarruz ve savunma esaslarını, cephane, irtibat ve muhabere durumlarını kapsayan hazırlık emrini 2. 17. Piyade ve 14. Süvari Tümenleri ile Van ve Güney Hudut Komutanlıklarına verdi. Bir yandan Doğu bölgesinde genel bir ayaklanmaya karşı alınacak tedbirler hakkında 7. Kolordu ile Genelkurmay Başkanlığı arasında gerekli muhabere ve icabı yapılırken, diğer yandan 9. Kolordu, ağır asillerine karşı yapılacak harekat hazırlıkları arasında geri bölgenin güvenliğini planlamış ve bu planı hazırlık niteliğinde olmak üzere 29 Mart 1930'da ilgili makamlara emretmiş ve bir suretini Genelkurmay Başkanlığı'na sunmuştu. Ayrıca 1. Genel Müfettişlik de 1930 yazında yapılacak ağır harekatı ve Doğu bölgesinde mevzii veya genel bir ayaklanmaya karşı gerekli tedbir ve tertiplerin alınmasına devam edildiği sırada günlük asayişsizlik olaylarını önlemek bakımından 1 Nisan 1930'da Genelkurmay Başkanlığı'nca da kararlaştırılmış olduğu üzere 1930 senesi için Karaköse Takip Bölgesi Komutanlığı'ndan başka bir de Van Takip Bölgesi Komutanlığı kurulmuş ve bunların sorumluluk bölgeleriyle görevlerini de ayırmış bulunuyordu. Ağrı, harekatı ile görevli 9. Kolordu Komutanlığı'nın yaptığı hazırlık arasında Iğdır ve Beyazıt bölgelerinde çeşitli istikametlerde yaptırdığı arazi incelemesi sonucu, bölgenin taktik harekata etkisi kararlaştırılmış plana göre harekatın Eylül ayına bırakılmasına dair 3 Mayıs 1930'da yaptığı teklifi genellikle uygun mütalaa eden Genelkurmay Başkanlığı, kendi görüşünü de eklemek suretiyle bu teklifi 6 Mayıs 1930'da Başbakanlığa arz etti. Ve harekatın Eylül ayına bırakılmasına dair olan bu teklif, Bakanlar Kurulu'nun 8 Mayıs 1930 tarihli toplantısında kabul edilerek ilgili bakanlıklara ve 9. Kolordu'ya bildirildi. Ve Ağrı bölgesinde kalacak jandarma birlikleri için yapılması gereken garnizonların süratle mümkün olup olmayacağı Kolordu'dan soruldu. Durumu yerinde tetkik eden Kolordu komutanının görüşü şöyleydi. Jandarma birliklerinin gelecekte görev yapacak niteliğe yükseltilmeleri için toplanmaları gerekmekte, bunun için de Iğdır'da hazırlığı bitmek üzere olan 17. Alayın mürettep taburu, süvari tüveninin ileri sürülecek bataryasıyla takviye edilerek ilkin Tahil 2 bölgesinde toplandıktan sonra Kabaktepe'yi işgal ve burada bir piyade bölüğü ile iki ağır makineli tüfek bırakarak Tahil 2 batı sırtlarında ordugaha bir bölüğü de Karabulağa yerleştirilecek. Tahil 2'deki kuvvetten bir piyade takımı ile iki ağır makineli tüfek Giresor Tepesi'ne, Karabulak'taki bölükten de bir piyade takımı Gültepe'ye gönderilecektir. İkinci seyyar jandarma alayı Tahiliki bölgesindeki piyade taburu, Arkacı'daki estersuar bölüğü ve Iğdır'daki alay karargahı ile ağır makineli tüfek bölüğü de celbedilmek suretiyle Orkof'ta toplanmış olacaktır. Kabaktepe ve Giresor tepesi elde bulundurmak suretiyle eşkıyanın Iğdır bölgesine geçmek için takip edeceği muhtat güzergah kapatılmış olur. İki taburlu Van jandarma alayı toplu olarak Zengezor ve Beyazıt istasyonu civarında, dördüncü seyyar jandarma alayı karargahı piyade ve estersuvar taburları Kızıldize'de toplanacaklar ve bu alayın Beyazıt bölgesindeki bazı müfrezelerinin görevi Beyazıt hudut taburu tarafından deruhte edilecektir. Eylül ayına kadar Ağrı bölgesinde büsbütün atıl kalmayarak mürettep tabur ve süvari bataryasının da katılması ile iyi hazırlanmış küçük baskınlarla ve özellikle topçu ateş baskınları ile eşkıyanın devamlı olarak izac edilmesi uygun olur. İzac işine etkili surette katılmak üzere mürettep uçak bölüklerinden birinin şimdiden Karaköse'ye gönderilmesi lazımdır. 1. Süvari Tümen Komutanı'nın ileri komuta kademesi ile şimdiden Beyazıt'a intikali doğru olur. Bayburt'tan hareket eden 7. Alay'ın mürettep taburu 14 Mayıs 1930'da Erzurum'a varmış olacaktır. Harekattan sonra Ağrı bölgesinde kalacak jandarma birlikleri için gerekli garnizonlar işine gelince, eşkıyanın kışın barınacağı köyler Şıhlı gerisindeki bilinen köylerdir. Eşkıya buradan tard edildikten sonra kışın yaklaşması dolayısıyla Ağrı yamaçlarında yaylaması, mağaralarda ve Karnıyarık civarındaki köylerde barınmaları ve özellikle hayvanlarını idare edebilmeleri imkansız olduğu için İran'a kaçarak kışı orada geçirmeye zorunlu kalacaktır. Şu halde askerimizin kışın Şıhlı suyu civarındaki köylerde ikametine lüzum kalmayacağı için seyyar jandarmaların Beyazıt, Gültepe, Karabulak, Tahiliki köylerinde ve Iğdır'da bulundurulmaları maksadı sağlamış olacaktır. Eşkıyanın yazın tekrar Şıhlı suyu civarına gelmeleri ihtimali az olmakla beraber buna karşı da Demirkapı, Boti Ağıl, çevirme hattının tutulması suretiyle eşkıyanın yeniden yerleşmelerine olanak bırakmamak mümkündür. Seyyar jandarmaların Beyazıt, Iğdır bölgelerinde devamlı olarak bulundurulmaları zorunluluğuna karşı verilecek para ve Beyazıt'taki bir alaylık bina yapılması, Gültepe, Karabulak ve Tahiliki köyleri civarında da birer bölüklük barakalar inşası maksada uygun olur. Iğdır'daki mevcut bina bir alayın iskanına yeterlidir. 9. Kolordu'nun bu düşüncelerini genellikle onaylayan Genelkurmay Başkanlığı, 18 Mayıs 1930'da verdiği cevabi emirde sadece küçük müfrezelerin uzak hedeflere varacağı baskınların çoğunlukla iyi sonuç vermediği için izaç faaliyetinin topçu ateş baskını ve uçakla yapılmasının daha uygun olacağını hatırlatmış ve jandarma birlikleri için yapılacak garnizonlar meselesi için de Beyazıt, Karabulak ve Tahiliki bölgelerinde yapılacak garnizonlarla eşkıyanın Şıhlı Suyu Vadisi'ne inmeleri önlenemeyeceği için iskan yerlerinin Şıhlı Suyu Vadisi doğusunda inşası zorunluluğuna değinmişti. Bunun üzerine 9. Kolordu, Genelkurmay Başkanlığı'nın da onamasına sunulmuş bulunan bu planın uygulanması için 9. Tümen'le Takip Bölgesi Komutanlığı'na gereken emri verdi. Sonraki günlerde plana göre verilen emirler ve gereği yapılmak suretiyle Ağrı bölgesi mümkün olduğu kadar kontrol altına alınabildi ve harekatın başlayacağı Eylül ayına kadar Ağrı eşkıyası ciddi bir faaliyet göstermedi. 35. ayrımın sonu, sayfa 525.